Boş daima. Spor daima.
Futbol aşığı bir Alman. Yup Derman. Yabancısı olduğunuz bir ülkede çalışmak, o ülkenin kültürüne uyum sağlamak ve aynı yerin bir parçası haline gelmek hiç de kolay değildir. Bu durum elbette spor adamları için de geçerlidir. Tıpkı 1980'li yıllarda ülkemize disiplin kelimesinin ana vatanı olarak bilinen Almanya'dan gelen ve Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan Jupp Derwall örneğinde olduğu gibi. O Jupp Derwall ki 2. Dünya Savaşı gibi korkunç bir deneyimi yaşamış olmasına rağmen futbol tutkusundan asla vazgeçmemiş bir teknik adam olarak hatırlanır. Jupp Derwall'in teknik direktörlük macerası 1963 yılında başlar. İlk görevi Alman milli takımı için yeni oyuncuların bulunup ortaya çıkarılmasıdır. 6 yıl boyunca altyapı organizasyonlarında çalıştıktan sonra 1970 yılında Alman milli takımı teknik direktörü Helmut Schön'ün yardımcılığına getirilir. 1978 yılında görevi Helmut Schön'den devralarak 1982 yılına kadar başarıyla sürdürür. Onun döneminde Alman milli futbol takımı gerçekten çok büyük yıldızları olan inanılmaz bir ekiptir. Ancak 1982 yılında kaybedilen Dünya Kupası finali Derwall'in de bir anlamda sonu olur ve görevini ünlü futbolcu Franz Beckenbauer'a bırakır. İnanılmaz bir kariyeri geride bırakan bu deneyimli teknik adam emeklilik kararı aldığı bir sırada ülkemizden Galatasaray'dan gelen teklif üzerine futbol teknik direktörlüğüne devam kararı alır. Galatasaray'a geldiği yıl her şeyi ama her şeyi tamamen değiştirecektir. Kendisine yardımcı olması için seçtiği isim Mustafa Denizli'dir. Jupp Derwall ilk olarak transfer politikalarından oyuncu ücretlerine, altyapı konusundan antrenman metotlarına kadar uzanan çok köklü değişikliklere imza atar. Devrim niteliğindeki bu değişiklikler zor da olsa zamanla sonuç verecek ve Galatasaray ilk yılında Türkiye Kupası'nı, ikinci yılında ise Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazanacaktır. 14 yıl boyunca şampiyonluğa hasret kalmış bir camianın istekleri fazlasıyla giderilmiş, gerek Galatasaray gerek Türk futbolu profesyonellik kavramında çıtanın çok daha yukarı nasıl konabileceğini Derwall sayesinde öğrenmiştir. Sonuç olarak futbolu çok seven Türk insanı Jupp Derwall'i de çok sever. Derwall ise bu sevgiye ilk kez geldiği bir coğrafyada süre gelen ve asla değişmeyecekmiş gibi görünen bir akışı terse çevirerek karşılık verir. Öyle ya, futbolun dili evrenseldir. Fakat o dili ancak coğrafya gözetleyen ve futbola gerçekten hizmet etmek isteyen Jupp Derwall gibi spor adamları başaracaktır. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Yayın'dan, Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Bu programın hazırlanmasında da çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, az önce yayında sizlere okuduğu metninde yazan programımızın konuğu Özkan Pekesen ve mikrofonun başında Spor Daima programının da prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Özkan hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Çok değerli toplu bir metin olmuş. Derwall'li günleri.
Çok sağ olun.
Bizim gibi yaşı yetenler hatırlıyor. Daha eskiler evet. Daha net hatırlıyor. Yeni kuşaklar işte ancak bu tür programlarla bu isimleri tanıyacaklar. ve ondan sonra neler yaptıklarını örnek alacaklar ki kendileri de bir şeyler ortaya koyacaklar. Çünkü hayatın her alanında aslında her şey bir zincir. Birinci halka, ikinci halka, üçüncü halka diye gidiyor. Bugün Jupp Derwall'i konuşacağız. Jupp Derwall Galatasaray'la Türkiye'de özdeşleşiyor ama senin de metinde vurguladığın gibi Türk futbolunda, hatta biraz daha ileri gidelim, Türk sporunda bakış açısını da değiştiren bir adam.
Fazlasıyla evet.
Bunu işte yaklaşık 30 dakika boyunca konuşalım. Ama ben bir kısa hatırlatma yapayım. İtirazın varsa söyle ya da destekleyeceksen onu da ekle. 1982'de Dünya Kupası finalini kaybediyor Almanya. Ki o zaman daha hala Batı Almanya.
Evet.
Doğu Almanya'da var. Kaybediyor ve Almanların böyle bir tahammülsüz tarafları da var. Kim olursan ol, yani başarıya ulaşmıyorsan dur bakalım bir kenara çekil deniyor. Belki o haleti ruhiye içindeyken çok doğru bir kararla Galatasaray, Türkiye'nin eğitim kurumuyla da, okuluyla da, Mektebi Sultanisi'yle de batıya dönen yüz olduğu için tarihsel olarak ya orada bir isim var, biz bundan faydalanalım, alalım, hoca yapalım diyorlar. Ama dönemin ruhuyla da çok uygun. Çünkü o dönem artık yavaş yavaş Türkiye'de de Turgut Özal gerçeğinin, başbakan olarak Turgut Özal gerçeğinin de yaşandığı bir dönem. O da çünkü sporda, altyapıda, sporda farklı adımlarda çok değerli çabaları olan bir devlet adamımızı ilerleyen yıllarda Cumhurbaşkanı da olacaktır. Sanki böyle o Stephen Zweig'ın zamanın ruhu teorisi gibi her şey üst üste geliyor olumlu manada ve Jupp Derwall'li yıllar Türk futbolu için başlıyor.
Gelmesi olmuyor zaten. Çünkü mesela Jupp Derwall'in Türkiye'ye getirilmesi şu şekilde oluyor. O dönem Ali Uras Başkan, işte Faruk Süren var, işte hı hı. Alp Yalman gibi isimler. Onun bir şekilde Alman milli takımından ayrıldığını duydukları andan itibaren hı hı. bir şekilde kendisine ulaşmaya çalışıyorlar. Hı hı. Tam da senin belirttiğin gibi o dönem bir takım atılımlar var. İşte Galatasaray'da yine gelenlerinden gelen bir şekilde aynen söylediğin gibi bir takım atılımların peşinde duyar duymaz kendisine de telefon ediyorlar. Telefon ettikten sonra bir buluşma gerçekleşiyor. Buluşmada işte çok uzun saatler bir oturulan, yemek yenen bir masa düşün. Hı hı. Ondan sonra Derwall bir süre sonra diyor ki arkadaşlar diyor hoş geldiniz de yani uzun süredir de oturuyoruz ama diyor yani birbirimizi ağırladık, konuştuk. Fakat bana söylemek istediğinizi
sarede gelelim diyor yani.
Söylemediniz. Yani ne söyleyeceksiniz söyleyin. Sonra bir orman var.
Konunun etrafında dolanmayın yani.
Biraz yürüyebilir miyiz diyorlar. Biraz yürüdükten sonra Alp Yalman kendisine aynen şunu söylüyor.
Sen diyor. Devam et de sırf şu hikaye bile aslında Alman mantalitesiyle evet, Türk evet. mantalitesini şak diye diyor yani. Lafı dolandır diyor ki zaman kıymetli. Bir an evvel teklifini yap. Ben de sana evet ya da hayır diyeyim.
Bravo. Tam da bu oluyor. İşte o orman yürüyüşü.
Eda da böyle dedi.
Hemen yani halde de.
Konuyu net olarak bana iletip ya çözelim ya kenara atalım der.
Çok da güzel yapıyor. Her zaman olduğu
evet,
gibi.
Evet eksik olmasın.
Şöyle devam
biz
edeyim.
Biz o kadar rahatız o yüzden. O yüzden burada bu
elbette,
kadar
elbette elbette. O konuşma sırasında diyorlar ki biz size Galatasaray kulübüne sadece bir teknik adam olmanızı istemiyoruz. Hmm. Bu o kadar büyük bir deneyiminiz var ki mesela Jupp Derwall'in dokunduğu oyuncuları ben burada sayamam. O kadar çoktur. Dünyanın en ünlü oyuncularla çalıştı. Gelmeniz ve bir şekilde diyor bize yani başımızda olmanızı istiyoruz.
Muhtemelen Halef Selef oldu. Beckenbauer bile onun talebesi.
Tabii tabii.
Hepsi. Breitnerler,
Beckenbauer. 74 Dünya Kupası'nda Helmut Schön'ün yardımcısı.
Ama Helmut Schön diyorsun da o da ne efsane adamdı.
Tabii kasketiyle evet, özellikle yani. Bizim rahmetli Allah rahmet eylesin Ahmet Suat gibi. Ona benzerdir. Çok güzel böyle kenarda oturur. Çok sakindir. İşte orada hemen
üzerinde
yanında.
Üzerinde eşofmanı.
Aynen. Onun hemen yanında işte o beyaz saçlarıyla o zaman da öyle Jupp Derwall'i gözlükleriyle görürüz. Takım kaptanı da zaten Beckenbauer'dır. Daha kimler vardır? Konu uzamasın hemen Galatasaray'a döneyim.
Ana fikre dönelim.
Dolayısıyla bu teklifi iletirler. O da çok sıcak yaklaşıma der ki ben aslında eşimle tatile gidecektim ama yine bir Alman gibi konuşmaya başlar. Pekala der ama ben bir şartım var der. Geldiğim andan itibaren şunu görmek istiyorum. Hani bir an önce kulübü ya da çevreyi görmek istiyorum. Herkesle tanışacağım. Ondan sonra der cevabımı vereceğim. Bir şekilde bu olay sonrasında Derwall Türkiye'ye getirilir. Geldiği andan itibaren şoka uğrar. Çünkü Galatasaray'ın antrenman sahası topraktır. İlk söylediği şey Türkiye'ye geldiği andan itibaren ilk söylediği şey derhal burası bir çimsa olmalı.
84 falan mı?
Evet, 84. Tam 84.
Tam Turgut Özal'da yıllar başladı.
Aynen, tam da işte söylediğin çok güzel o çerçeveyi çizdin abi sen başta. Bunu şart koşar ve tatile gider. Döndüğümde der hazır olsun. Bu işi Ali Uras yüklenir ki Ali Uras'ın bu konuda o kadar titizdir ki. Hatta şöyle şeyler vardır, rivayetler. İşte o sahanın etrafında oturur ve çimleri kendi sular hatta. Mustafa Denizli'nin deyimiyle her çimin tek tanesinde emeği vardır. Kargalar geldiği zaman işte bir takım böyle kuru sıkı
zarar tabak, vermesin diye evet.
Havaya ateş eder falan. Bu derece önemsiyorlar. Derbal gelir, sahayı görür ve bir şekilde yeni transferler, özellikle bir başka şeyi mutlaka istemektedir. Bir kondisyon salonu. O da yapıldıktan sonra Galatasaray'la işlere başlarlar ama ilk başta işler umdukları gibi gitmez ilk sezonda.
Çünkü öyledir bu işler. Çünkü, yani verim almak zaman ister. Değil mi?
Elbette, çünkü bambaşka bir mantalite.
Fakat Özkan, yani düşün, daha dün yani 84 Türkiye'nin yani, en varlıklı, en güçlü 2-3-5 kulübünden birinin sahası toprak. Öbürünün sahası yok. Beşiktaş Çırağan Sarayı'nın o toprak alanında antrenman yapıyor topçular. Giriyorlar içeriye, soba yanıyor, soba tütüyor. Yani bizle yaşıt Metin'in, Ali'nin, Feyyaz'ın anılarında bunlar var ya, giriyoruz diyor. Sobanın borusu tütmüş.
Kesinlikle
diyor.
Öyle.
Yani şimdi ben bunu verdikten sonra ne alabilirsin, değil mi sonuç olarak?
Elbette, bakın spor daima da çok şey konuştuk ama mesela bu konuştuğumuz konuyu ben yaşadım. Nasıl yaşadım? Ben de o zaman bir genç takım oyuncusuydum.
Yeah.
Mesela Ankara Gücü kulübü tam da onda küçücük bir, yani bildiğiniz şöyle bir kulübe gibi bir yerdeydi. Güzel bir şey vardı, kulüp binası vardı ama tesisleri ya da oyuncuların giyindiği ve antrenmana çıktığı yerler çok kısıtlıydı. Bu bahsettiğiniz şeyleri biraz önce ben de tekrarlamayayım, birebir gördüm.
Yaşadık yani.
Tabii, mesela malzemeciyi çok iyi tanırdık. Kulağı çınlasın dedim abi. Bütün malzemeleri yıkar, yetiştirmeye çalışır. Çünkü her gün antrenman vardır. Antrenmanlara çoraplar yetiştirilir vesaire. Yani bu manzarayı gördüm.
Yani diye. Feyyaz o her zamanki sarkastik üslubuyla, ironik üslubuyla diyor ki, abi diyor 82'de şampiyon olduk diyor. Malzemeci diyor, Feyyaz topları kaybettin mi diye diyor bana.
Elbette.
Hesap soruyor diyor. Hani ben şampiyon takımın golcü, gol kralı adamıyım. Malzemeciye toplar nerede? 8 tane top, 7 tane biri eksik diye hesap veriyorum diyor. Yani akıl alır.
Çok detayı vardır. Mesela özellikle takımın resmi maça çıktığı formalar çok önemsenir. Onun dizaynı çok önemsenir. Ama 2 tane biliyorsunuz yaptırıldı. Biri deplasman formasıdır, biri İç sağ formasıdır. Mesela biri daha güzeldir, onun tartışması olur. Biri kaybolur, malzemeci telaşlıdır falan. Yani bunu
maçın içinde yırtılır, bir şey olur. Yani toprağın, çamurun içine saplanır.
Bunu çok net gördük. Ben de o Tandoğan'ın sahasında mesela topraktı. Allah rahmet eylesin, Müjdat Yalman gibi bir efsaneyle çalışma şansı buldum. Ama bu koşullarda çok şey öğrendik ama tam da bu durumdaydı. Türk futbolu
i̇şte
o zamanlar.
İşte bu mantaliteyi kenara atmak istiyorlar var. Kesinlikle. Ve bu dalga dalga da yayılacak sonra. Turgut Özal'ın da sahiplenmesiyle dönemin
elbette başbakanı. Bizzat kendisi işte bir devlet adamı olarak bir basın toplantısında yani futbol sahası hakkında uzun uzun konuştuğunu hatırlıyorum. Dolayısıyla ilk gördüğü zaman da demiş ki hatta, yani burada beni buraya boşuna getirdiniz. Çünkü buradaki çocuklar topla hareket edemiyorlar ki. Yani sağ zeminin koşulu sebebiyle. Neyse buradan çıkalım.
Tetanoz olma riski falan da var yani.
Tabii kaydığınız zaman çok kötü çizilir ayaklarınız vesaire. Bir şekilde Derbal'in istediği platforma hazırlandıktan sonra yavaş yavaş maçlar başlar. Şeyden yararlanılır bu arada. Gurbetçi oyunculardan yararlanılır. Çünkü Almancayı bilmektedirler. Derbal'le futbolcu,
bir anlamda köprü olacaklar.
Köprü olacaklar. İşte o isimler kimdir? İlyas Tüfekçi, Erdal Keser, Erhan Önal gibi hakikaten.
Erhan Önal rahmetli oldu.
Evet,
yani İlyas Tüfekçi ağır bir hastalıkla.
Evet, ne yazık ki.
Diğer isim
Erdal Keser halen
sağlıklı.
Sağlıklı, son derece sağlıklı. Zaman zaman televizyonlarda halen konuşmaya devam ediyor futbol hakkında. Dolayısıyla onların da işte o kurduğu köprü sayesinde Galatasaray takımı yavaş yavaş ilerler. İlk başta bir hayal kırıklığı gibi bir şey yaşanacakken o kendisi zaten açıklar bütün basın toplantılarında, tamamen her şey değişiyor. Bu geçiş mutlaka böyle olacaktır. Bir başka coğrafyada ilk başta mutlaka bir takım sıkıntılar olur. Onun da farkındadır. Dolayısıyla ikinci yıl Türkiye Kupası 87-88'de de şampiyonluk gelir. Tanju Çolak mesela şeyden Samsun'dan bir takviyedir. Arkasından bir takım sağlık sorunları yaşar. 2-3 senede takımı inanılmaz toparlamıştır. Ve kendisini en iyi anladığını düşündüğü
Denizli'ye
takımı bırakır ama danışmanlık görevine
devam
eder. İşte o arada da Galatasaray zaten
Nöşetel zaferleri
işte,
değil mi?
İlk başta Rapid'i, arkasından Nöşetel'i, devamında Monaco'yu, Fransa'daki o maçı zaten seyrettiğimizde artık belli bir yaştaydık ve son derece yani bilinçli olarak seyrettik. İşte Prekazi'nin attığı gol, Turgut Özal'ın işte yine tribünde olması.
3 Mayıs 88 ya da 89.
Tarihi tam hatırlamıyorum. Senin hafızan daha iyi. Ben tam hatırlamıyorum ama o maçı yani 90 dakika seyretmiştik ki o Monaco takımı inanılmaz bir takımdı.
1-0 orada yenmiştik değil mi?
İngiliz
Prekazi'nin golü.
Prekazi'nin golü. İngiliz oyuncu Glenn Hoddle, işte Fofana'sı, George Weah gibi bir dönem Milan'da efsane olacak. Yani daha sonraki yıllarda dünya futbolunda en üst seviyeye çıkacak oyuncuların olduğu bir takımdı.
Tabii.
Bu anlamda Galatasaray'ın başarısı o zaman yani gerçekten öyle kolay bir şey değildi.
Hayalini bile kuramadığımız bir başarıydı.
Yani biz bir şekilde Türk futbolu olarak biraz önce de bahsettiğimiz koşullar içinde yetişmeye çalışan bir gençlik olarak ya da kulüpler olarak bir şekilde bir takım komplekslerimizi üzerimizden attık. Galatasaray'ın bu, Derval'in bu yani korkmamamız gerektiğini, oradakilerin de bizimle aynı olduğunu, sadece koşulların farklı olduğunu, aynı koşulları buraya getirildiği takdirde ve yine Alman mantalitesiyle davranıldığında bir başka noktaya geleceğimizi anlattı. Bakın çok önemli bir şey vardır. Bir konu, ben onu hiç unutmuyorum. Tamamen Derval'i özetler. O da şudur. Derval'in şeyi olduğunu öğrenirler. Yaş günü. Derler ki ama kimse kimseye bir şey söylemesin, işte falanca otelde çok ünlü, gideceğiz orada bir şey yapacağız. Şahane bir doğum günü. Derval'e sonra söylenir. Çok sevinir, gider. Fakat sahada çalışanları orada göremez. Bir anda şeyi durdurur. Oradaki aktiviteyi, der ki şey nerede? Çocuklar nerede? Hangi çocuklar? Sahayı temizleyen, işte duşları silen, işte
malzemeleri bekleyen, toplayan.
Hemen o insanlar çağırılır ve başka şeyi oturtulur. Çünkü Derval hep şunu söyledi yani Galatasaray'da. İşimizi bir yapalım. Yani işimizi gerekleri.
Başarı yalnızca vitrinde değil.
Tabii yani aynı zamanda yani bu korumacılık, o platformu hazırlayan insanların belki en çok eğlenmesi gerektiğini, tabii, o günde yanında olması gerektiğini düşünen bir adam. Bakın ne kadar enteresan bir şey bu. Ben bunu okuduğumda mesela hem duygulandım hem de dedim ki duygulanmana da gerek yok. Çünkü çok mantıklı da bir şey bu. Çünkü tabii, platformu sana o hazırlıyor.
Tabii.
Yeri geldiği zaman, her zaman değil tabii ki, bunun dozajı da son derece önemli, tabii, herkes bir şekilde onurlandırılmalı oradaki yapılan işin, tabii, bir bütünlük ve başarıya doğru gidebilmesi için. İşte bütün bunları kendi içinde bilen bir adam, hani dediğin gibi Beckenbauer gibi işte
bir zihin devrimi yapıyor aslında
fazlasıyla mi? Ve bunu yaparken de o da bizde bir şey görüyor, bunu da söylemek zorundayım, çünkü Almanya'da önce iş sonra insan gibi bir durum var. Biz biraz daha insan
olduk. Çok güzeldi. Biz önce iş, aslında ikisinin ortası lazım,
evet,
değil mi?
Evet.
Hem insan hem işçi lazım.
Elbette.
O 89'da Prekazi'nin golünü izliyoruz. Rahmetli tiyatrocu Erhan dayımla, Erhan Dilli'yle onun evindeyiz. Maç bitti, yendik falan. Ne yapacağız Murat dedi. Ne yapacağız dayı dedim. Atlayacağız bir taksiye dedi. 3 saat dedi. İstanbul'da dolaşacağız dedi. İşte. Biz İstanbul'a dolaştık gecenin.
Ne güzel, ne kadar. Güzel.
Ne Tarabya'sı kaldı, ne işte başka yerleri, Beyazıt'ı, eğlenen insanlar, coşkuyla o galibiyeti kutlayan insan. Ben mesela, o benim karedir hafızam.
Çok önemli bir şey bu. Mesela şöyle de bir şey oldu. Bakın hatta dünya da bize zaten böyle bakıyordu o dönemde. Fenerbahçe Bordo ile eşleşti. Evet. Bordo da o dönemin en ünlü takımıydı. Çok yine açık ara. Deplasmanda 3-1 yendiler. Farklı ülkelerin gazeteleri sonucu yanlış yazdılar.
Nasıl olsa bu böyle olmaz diye, değil
çünkü
mi?
Çünkü daha önceden hani gazete yetişsin gibi şey baskıyı yapıyorlar, evet, ya. İşte Bordo 3'tür kardeşim.
Ya da harf hatası, sıralama hatası olmuştur.
Ve
rakam
bu mesela
hatası.
O dönem çok konuşulmuştu. Nasıl oluyor bir takım 3-1 deplasmanda hele böyle bir takımı yeniyor ama gazeteler tersi bir skorla çıkıyor. Yani bu gene bir bakış açısıyla ilgili. Galatasaray bu anlamda daha sonraki tabii ki Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da ileriki yıllarda neler neler yaptılar. Mesela Beşiktaş gitti Napoli'yi. Napoli gibi bir takımı. Evet.
Barcelona'yı yendi, Sergen'le.
Yendi işte, tabii, Paris Saint Germain'i 98'de burada 3-1 yendi. Bir şekilde toparlandık ve belli bir noktaya geldik. Ama dediğim gibi bir zihinlerde yaratılması gereken bir devrim vardı. Resmen
altyapı dönüşümü vardı. İşte bunlar oldu yani.
İşte şey de çok önemlidir mesela. Bu bir ciddi bir sorundur bence. Çok önemli bir teknik adam. Herkes tarafından kabul edilen, sevilen bir teknik adam. Bilgisine, görgüsüne, futbol anlayışına inanılan bir teknik adamın da birini üretmesi, teknik adam olarak bir başka kişiyi de sahaya sürmesi çok önemli bir tavırdı. Mustafa Denizli ki Fatih Terim de hatta hem Fatih Terim hem de Mustafa Denizli Derval'in eseridir. Çünkü Fatih Terim takım kaptanıdır. Fatih Terim'e özellikle mektuplar yazar. Yani o zaman oradaydık. Sen de Orada son derece önemli görevler üstlendin. Bu işi yapabilirsin. Çünkü futbolcu olduğun zaman bile bir teknik adam adayıydın bence. Ama dönem itibariyle Denizli ile çalıştık. Sen de Piontek geldikten sonra Piontekli, onunla birlikte bunu yapmalısın diye oturup özel mektup yazmış bir adam. Ve Fatih Terim kendisine gelen mektubu okuduğu zaman, hani biliyorsunuz o böyle şeydir yani, ciddi bir karakter.
Adanalıdır yani.
Kolay kolay duygularını göstermez, gözyaşları. İşte Derval böyle bir insan. Kalp krizinden ölmüş. 2007. Öldüğü zaman cenazesinde bir Almanlardan çok Türkler vardı. Hı hı. Yani dolayısıyla şey var. Bizim onu ne kadar çok sevdiğimiz, ne kadar çok saydığımız ya da onun bize ne kadar çok katkısının olduğu bir anlamda cenaze töreninde de çok net olarak görüldüm. Dolayısıyla Derval bir iz bıraktı. Eski Alman efsaneleri de onu çok
peki,
iyi hatırlıyor.
Peki yani Daum'un falan da yolunu açan aslında Derval'li süreç diyebilir miyiz?
Ya şimdi şey var, Alman teknik adamlara bizim bakış açımız biraz şeydi yani, hani kolay kolay bizimle iletişime geçmezler ama Derval sonrasında, Derval çünkü çıtanın en üzeri.
Yani Derval'in gittiği bir ülkeye ben de gitmeliyim tabii, duygusu diğer isimlerde de oluştu.
Tabii devamında işte birçok isim geldi. Feldkamp gibi, işte Fenerbahçe'nin başında olan Alman teknik adam. Daha birçok teknik adam geldi. Onların önünü de açtı. Dolayısıyla Alman ekolünde bir disiplin var. Farklı ülkelerden de geldiler bize. Biz kendi futbolumuz içerisinde bir senteze gittik zaman zaman. Biraz gelen isimler bizim futbolumuzu yönlendirdi. Ama şu bir sorun olarak halen devam ediyor. İngiltere'nin bir ekolü var. Almanya'nın bir ekolü var. İtalya'nın bir ekolü var. Hı hı. Türk insanı da kendi futbol ekolünü bir şekilde kendi inisiyatifiyle, kendi fikirleriyle, kendi felsefesiyle bir gün bir şekilde bir noktaya getirecektir.
Şimdi bir altyapı dedik. Altyapıda bir dönüşümü sağlayan bir isim. Dönemin ruhuyla da işte siyasi iktidarın Özal'ında bunları görüp desteklemesinin de çok büyük payı var. Onu vurguladık zaten. İki, bir yapının içinde görünür görünmez bütün insanların senin de vurguladığın gibi yeri geldiğinde onore edilmesiyle ilgili bir gösterdiği tavır var doğum gününden yola çıkarak. Daha somut gidelim. Son 10 dakikada, 7-8 dakikada onu konuşalım. Futbolda neyi değiştirdi Derval? Mesela hücum odaklı bir teknik adam mıydı? Savunma odaklı mıydı? Bireysel başarılara mı dayanırdı? Nedir Derval'in? Yıllarca sahalarda top koşturmuş bir adam.
Şimdi
olarak.
Asıl hedefinden önce mesela şey var. Bazı hedefler sonrasında ulaştığı büyük hedef var. Hı. Yani bu şu demek. Bir yere gidiyorsunuz. Gittiğiniz andan itibaren demin bahsettiğimiz toprak saha var. İlk önce platformun kuruluşu. Mesela
tamam, onları yaptık. Tamam.
İşte şey var. O hedeflere giderken bu da bir hedef. Çünkü mesela sadece o sahanın yapılması için bile ciddi bir zaman var.
Tabii.
Söylediği olacak olmayacak mı bir dert o. Bir şekilde onlar hallediliyor. Yavaş yavaş giderken işte yine Almanya'da yetişmiş Türk oyuncularının kazandırılması var. Bir başka platform. Bunlardan neden bahsettim? Asıl hedeflediği futbolu yakalayabilmek için bu geçişler gerekiyor. Hı hı. Ama asıl geçiş şu. Hakikaten rakiplerine ciddi anlamda tedirgin edecek disiplinde bir takım.
Hı.
Bakın bu zaman zaman rakibe göre
alameti farikası bu diyorsun. Yani eskilerin tabiriyle.
Bir takım olacaksınız ama gittiğiniz yerde bir tedirginlik yaratacaksınız. Yani o takım diyecek ki Galatasaray geliyor ve bu söylendi zaten.
Tabii.
Dolayısıyla rakibin oyun formatına göre zaman zaman değişen oyun şeyleri, mantaliteleri ama değişmeyecek ve bir şekilde yani zihinlere yerleştirilmesi gereken konu bu. Bir takım geliyor ve her türlü önlemi alabilen bir takım geliyor.
Fiziksel efora dayanılı mıydı?
Fazlasıyla çünkü seçilen oyuncuların karakterlerinde de bu vardı. İşte o kondisyon sorununun temelinde de yatan budur ki bakın başka bir yerde yok o zaman. Çünkü şeydir yani futbol öyledir ben çok söylerim belki bir klişedir ama yani çok zeki olabilirsiniz ama vücudunuz belli oranda hazır değilse beyninizin verdiği emirleri yerine getiremez. Dolayısıyla zihninizde sahada yapmaya çalıştıklarınızı asla uygulayamazsınız. Bu yüzden ciddi anlamda kendine iyi bakın ya da kondisyon verecek bir takım antrenman metotlarıyla desteklenmeniz gerekir. Yemenizden içmenize kadar vitamin kürlerine kadar giden bir nokta vardır. Çünkü oyun hakikaten çok zordur. Çok devamlılık ister. Mesela iki diyelim ki sağ bek oynuyorsunuz. Size atılan iki uzun topa gerçekten son derece çabuk bir reaksiyon verdiğiniz andan itibaren ciddi bir sahada oyalayıcı bir dinlenme anına ihtiyaç duyarsınız. Kora kor mücadelelerde ani hareketler, bir anda kaslarınızın kopmasına, yırtılmasına sebep olabilir. İşte kondisyon bu anlamda öyledir. Ve Derval de zaten Alman milli takımı biliyorsunuz fiziksel kapasitesini, oyundaki kondisyonunu, hiç kondisyonla ilgilenmeyen bir insan olarak bile o şeye, çerçeveye baktığınız zaman Alman milli takım çerçevesinde onu net olarak görüyorsunuz. Hatırlayalım.
Alman panzeri diye boşuna değil mi?
Tabii çocukluğumuz şey, Rummenigge mesela. Yani heykel gibiydi. Öyle söyleyeyim. Doğru. İşte Klaus Allofs, Littbarski, efendim Beckenbauer, Kaltz, Magath hepsi. Yani birbirinden ayıramadığımız o bütünün parçaları ama aynı zamanda her parça birbirinden sanki daha da güçlü. Bazı yerlerde o mekanizmayı döndürecek, daha çabuk hale getirecek ve gücü karşı takıma yansıtacak mekanizmalar, yani teknik ayaklar. İşte Littbarski gibi, Klaus Allofs gibi. Dolayısıyla bazı yerlerde çok bitirici adamlar, mesela Klaus Fischer gibi, işte o golleri
çok atan, eskilerden Gerd Müller gibi.
İşte Hrubeš gibi mesela, yani, Horst Hrubeš gibi, yani topu havaya attığınız zaman kafayla işi bitiren.
Ya bir da de Bonhoff var mıydı?
Rainer Bonhoff 120-130 kilometre hızında şutlar atabilen, evet, dönemin frikiklerinin uzmanıydı. Yani her anlamda bakın dişli.
Bir de o bir taç atardı, kalenin içine kadar giderdi.
İşte topu. Şey, o çok önemlidir işte, ya çok hafızalara kazınmıştır. Yağmur yağar, yağmur yağdığı zaman topu elinizde tutamazsınız. O da ne yaptı, hemen aldı formasının içine sokup topu, evet, kuruladı. Ve o uzun tacı attığı andan itibaren adiller, evet, böyle,
böyle bir şey de yapılabilir.
Yani bir takım yenilikler işte ortaya çıkarılan takımda bakıyorsunuz. Yani mesela devamında da 90'larda da aynı gelenek devam etti. Yine onun temelinde Helmut Schönbe şey var, Derval var. Mesela Matheus gibi bir oyuncuyu seyrettik. Terminatör misali, hiç durmadan koşan. Mesela Brehme gibi bir oyuncuyu seyrettik. Sol bek, bir sol bek. Roberto Carlos daha da çıta yükseğe çekti ama bir sol bek bir oynana kadar katkıda bulunur. Orada gördük.
Yani dünya vecizeleri arasına girmiş. Futbol 22 kişinin koştuğu, sonunda Almanların kazandığı bir oyundur tabirinin işte, karşılığı işte bu işte.
Bunu söyletebilen bir mekanizma. O yüzden Derval'de Türkiye'ye geldiği andan itibaren Galatasaray'ın bunu başarması için ciddi bir süreye ihtiyacını biliyordu. Ama en azından şunu oluşturabilirdi. Kulübün altyapısı, işte biraz önce söylediğimiz şeyler ve hakikaten deplasmanda olsun, özellikle kendi evinde olsun, kendini hissettiren ve rakibini tedirgin eden bir takım kurmayı yarattı. Devamında da o mantaliteyi götürebileceğine inandığı içerikli kişi olarak da Mustafa Denizli ve
Halep Fatih Selef demiştir olarak oraya verdi. Evet. 2007 mi demişti?
Evet, 2007. Evet.
2007, 16 yıl geçmiş. Sanki dün gibi değil mi?
Evet, işte dediğim gibi bu da çok bizi duygulandırmıştı. Ya da Alman halkını bence şaşırttı. Cenazesinde Alman'dan çok daha fazla Türk vardı. Çünkü biz böyle de bir milletiz. Yani
ahde vefamız
vardır. Vardır.
Zaten bu programda bir anlamda işte hem o mantalitenin Türk futboluna nasıl yansıdığını konuşalım istedik, hem de bu ismi de böyle...
Bizimki de bir anlamda bir teşekkür aslında.
Evet, bir teşekkür. Çok teşekkür ediyorum ben de. Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Ören. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.